Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 29. ayrım. Sandalların içindekiler kamyona yüklenmiş sığır gibi birbirlerine sokuluyorlardı. Sudakiler ise can yeleklerine asılı, bata çıka, ölüm dansı yapmaktaydılar. Yüzleri bembeyaz, cansızdı. "Otur yerine kadın!" Anna'nın yanında oturanlar onu her kalkmaya çalıştığında geri çekiyorlardı. "Hepimizi suya devireceksin Tanrı aşkına!" Ama Anna onların itirazlarına aldırış bile etmiyordu. "Senten!" diye seslendi. "Senten oralarda mı?" Anlamsız bakışlarla ona baktıkları zaman kıza taktıkları o ismi hatırlamaya çalıştı. Sonunda buldu. "Güneş ışığı!" diye haykırdı. "Het şamant güneş ışığı gasahen!" "Güneş ışığını gören oldu mu?" Adamlar arasında bir ilgi ve kıpırtı dolaştı. "Güneş ışığı yanınızda mı?" Soru bir sandaldan diğerine ulaştırıldı. "Onu güvertede gördüm. Gemi batmadan hemen önceydi. Can yeleği giymişti. Burada yok. Hayır, burada da yok. Ben atladığını gördüm ama sonradan kaybettim. Yok, sandalların hiçbirinde yok." Anna tekrar yerine çöktü. Yavrusunu kaybetmişti. Duyduğu umutsuzluk onu boğacaktı neredeyse. Sandalın kenarında, can yeleklerine asılı durumda yüzen ölülere baktı. Yeşil suların senteni yutması gözünün önünde canlandı. Karnındaki çocuk da ölmüş, buz gibi olmuş demekti. Anna yüksek sesle inledi. "Hayır!" diye fısıldadı. "Tanrı bu kadar zalim olamaz, inanmıyorum. Hiçbir zaman inanmayacağım." Reddetmek ona bir kuvvet, bir dayanma gücü verdi. Başka sandallar da vardı. Senten onların birindedir. Sağdır. Rüzgarlı ufuklara doğru baktı. Sağ o. Onu bulacağım. Ömrümün sonuna kadar bile sürse yine de bulacağım onu. Kızı aramak için gösterdikleri çaba, gece boyunca yakalarına sarılmış olan soğuk şok dalgasını yenmelerini sağlamıştı. Liderler yeni baştan güç kazanıp seslerini duyurdular. Sandallardaki yükün dağılımını ayarladılar. Sayımlarını yaptılar. İçme suyu şişelerini, yiyecek stoğunu kontrol ettiler. Yaralılara göz attılar. Ölülerin iplerini kesip onları bıraktılar. Kürekçilere görevlerini hatırlattılar. Ve sonunda 100 mili aşkın uzaklıktaki doğu sahiline doğru yola koyuldular. Kürekçiler ikide bir değişiyordu. Hırçın denizde zorlukla az bir mesafe alabiliyorlar, sonra bir dalga onlara bu kazandıkları mesafeyi kaybettiriyordu. "Tamam çocuklar!" diye sesleniyordu birinci subay, dümen tarafından. "Devam edin!" Çaba göstermek, asıl düşmanları olan umutsuzluğu ve miskinliği yenmeye yarayacaktı. "Hadi bir şarkı söyleyelim olmaz mı? Biri bize ses versin. Tipperary'yi söyleyelim mi? Hadi öyleyse." "Tipperary'ye yol uzun, çok uzun, çok uzun." Dakikalar geçtikçe denizde, rüzgarda kuduruyordu. Sandal dalgaların tepesinde yükseliyor, kürekler suya değmiyordu. Kürekçiler birer birer vazgeçmeye başladılar. Suratlarını asıp yerlerine çöktüler. Şarkı dudaklarında öldü, oturup beklediler. Bir süre sonra umutlarını ve çaresizlikte bekleme duygularını da yitirdiler. Yalnızca oturur oldular. Öğleden epey sonra güneş bulutların arasından yüzünü gösterdi. Suratlarını oraya doğru kaldırdılar ama yeni bir bulut hemen güneşi örttü, omuzlar yeni baştan sarktı. O sırada Anna'nınkinin yanındaki kayıktan bir ses, "Bakın, gemi değil mi o?" deyiverdi. Bir süre sessizlik oldu. Böylesine olmayacak bir sözü anlayabilmeleri zaman aldı. Derken bir başka ses, deminkinden daha keskin, daha canlı olarak, "Evet, gemi, gemi o!" dedi. "Nerede, nerede gemi?" Sesler artık heyecanlıydı. "İşte o kara bulutun tam altında. Bir gemi, gemi!" Adamlar ayağa kalkmaya çalışıyorlardı. Bazıları ceketlerini çıkarmış, delice sallıyor, seslerini duyurabilmek için avazı çıktığı kadar bağırıyorlardı. Anna, gözlerini kırpıştırıp onların baktığı, gösterdiği tarafa bakmaya çalıştı. Az sonra üçgen biçimli bir şey görebildi. Ufkun grisinden biraz daha koyu gri gibiydi. Birinci subay dümen başında uğraşıyordu. Birden doğrulup gökyüzüne, şiddetli patlamayla birlikte duman izi püskürten bir şeyle ateş etti. İzlerin arasında kırmızı kıvılcımlar uçuştu. Dümen altı dolabındaki sinyal fişeklerinden birini ateşlemişti. "Gördü bizi. Bakın bakın, rota değiştiriyor. Savaş gemisi üç bacalı. Üç ayaklı yön kulesine baksanıza. Birinci sınıf kurvazörlerden biri. Vay canına bu inflexible. Onu geçen yıl Skapapulov'da görmüştüm. Her kimse, Tanrı şansını sürekli kılsın. Gördü bizi. Ah, Tanrı'ya şükür gördü bizi. Anna bir yandan gülerken, bir yandan hıçkıra hıçkıra ağlamakta olduğunu fark etti. Senten'le arasındaki tek bağ olan koca çantaya sımsıkı sarılmıştı. Artık kolay yavrum diye söz verdi ona. Anna seni bulacak artık. Üzülmeye gerek yok. Anna geliyor seni almaya. Savaş gemisinin ölüm ilham eden gri silüeti onlara doğru yaklaşıyor, yüksek burnuyla suları iki yana yara yara geliyordu. Anna, HMS Inflexible'ın güvertesinde, sandallarından kurtarılan erkeklerin arasında durmuş, Güneydeniz'in ortasında yükselmişe benzeyen o kocaman, yassı doruklu dağı seyrediyordu. Bu uzaklıktan bakıldığında, dağın boyutlarının birbirine oranı öyle kusursuz, tepesindeki düzlük öyle muntazam, yamaçları öyle simetrikti ki, Michelangelo'nun yapıp yonttuğu ilahi bir heykele benziyordu. Anna'nın çevresindeki adamlar heyecan içindeydi. Parmaklıklardan sarkıyor, elleriyle gösteriyor, ana vatanlarının her parçası ortaya çıktıkça seviniyorlardı. Nice kere umut kestikleri yuvaya dönüştü bu onlar için. Duydukları sevinç ve coşku hemen hemen çocuksu düzeydeydi. Anna, bu duyguların hiçbirini onlarla paylaşmıyordu. Karayı görmek onun içinde korkunç bir sabırsızlık duygusu uyandırmıştı. Buna tahammül edemiyordu. Altındaki koca geminin hızı ona kaplumbağa gibi geliyordu. Burada, okyanusun üzerinde her geçen dakika zarardı. Son birkaç gündür yaşamının amacı olmuş girişimi erteliyordu yalnızca. Denizin içinden çıkıp duran karalar önünde açıldıkça, o için için yakınmaya devam etti. Onun bakışları altında beyaz bir bulut, dağın yamacına yaklaştı, doruğa doğru tırmanmaya koyuldu. Çevredeki adamlar hevesle bağırırken, o yine ayaklarının karaya basmasını özledi. Karaya ayak basar basmaz, adımlarını tekrar kuzeye çevirecek, aramalarına başlayacaktı. Öfkeli rüzgar, karadan denize doğru döndü. Suları beyaz beyaz köpürttü. Inflexible, az sonra Table Limanı ile Robben Adası arasındaki dar boğaza girdi. Güneydoğu rüzgarı deli gibi saldırdı. Bu koca gemi bile teslim olmak, boyun eğmek zorunda kaldı rüzgara. Yelkenli gemiler çağında nice gemi bu dağa bu kadar yaklaştıktan sonra rüzgarların itmesiyle uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Günlerce bir daha kara görememişlerdi. Hatta belki de haftalarca. Ama Inflexible bir kere gücünü kanıtladıktan sonra beton mendireğin içine girdi. Yalnızca akıntılarla savaşmak zorunda kaldı. Rıhtımı özlem dolu bir sevgili gibi öptü. Güvertede ve rıhtımda kadınlar havalanan eteklerine sahip olmaya, erkekler şapkalarını uçmaktan alıkoymaya savaştılar. Rıhtımdaki bando Rule Britannia marşına başladı. Merdivenler indirilir indirilmez bir grup liman yetkilisi ve deniz subayı, tropik giysileri, sırma şeritleriyle tırmanmaya koyuldular. Yanlarında birkaç da önemli sivil yetkili vardı. Anna, her şeye rağmen, kentin yüksek beyaz binalarını ilgiyle seyretmekten kendini alamadı. Afrika diye mırıldandı. Neymiş yani onca patırdı? Acaba senten? Kızı düşündüğü anda zihninden tüm diğer düşünceler silindi. Gözü hala kıyıda olmakla birlikte bir el, hafifçe omzuna dokununcaya kadar dikkatini şimdiki zamana çeviremedi. Geminin tayfalarından biri onu saygıyla selamladı. Aşağı salonda bir konuğunuz var madam. Anna'nın anlamadığını görünce eliyle ona peşinden gelmesini işaret etti. Salonun kapısında tayfa yana çekilip yol verdi, onu içeriye soktu. Anna kapıda durup çevresine kuşkulu gözlerle baktı. Koca çantayı korumak istercesine kucağında tutuyordu. Konuklarla subaylar daha şimdiden geminin gin tonic stoğunu tüketme eylemine girişmişlerdi ama sancak subayı Anna'yı gördü. Ah işte geldi, söylediğim kadın buydu deyip gruptaki sivillerden birini çekti, Anna'ya doğru getirdi. Anna adamı dikkatle süzdü. İnce ufak tefek biriydi. Çocuksu vücudu şaşırtıcıydı. Kumru grisi yelekli bir takım giymişti. Kumaşı pek pahalı, dikişi ise şıktı. Mevrouw Stokke mu diye sorarken sesi saygılıydı. Anna, karşısındakinin çocuk olmayıp kendisinden en az 20 yaş daha büyük olduğunu ilk o zaman anladı. "Anna Stock mu?" diye tekrarladı adam. Saçları ciddi anlamda gerilemiş, iki yanda derin körfezler açmıştı ama kulaklarının önünde uzun favorileri vardı. Anna içinden, "Sana ustura gerek" diye düşündü ama yüksek sesle, "Ja ben Anna Stock'um" diye karşılık verdi. Adam o zaman Afrikan dilinde konuşmaya başladı. Anna da her söyleneni kolayca anlamakta olduğunu gördü. "Memnun oldum. Angenema Keniz. Adım Albay Courtney. Ama ben de sizin gibi acı kaybımızdan ötürü çok üzgünüm." Anna bir an için adamın neden söz ettiğini anlayamadı. Onu daha bir dikkatle inceledi. Saçlarından pahalı elbisesinin omuzlarına dökülen kepekleri fark etti. Yeleğinin bir düğmesi gevşemiş, sallanıyordu. İpek kravatında bir yağ lekesi vardı. Çizmelerinden birinin burnu da tozluydu. "Bekar" diye karar verdi Anna. Adamın zeki gözlerine, duygulu ağzına rağmen çocuksu, hassas bir yanı vardı. Anna, içindeki analık duygularının harekete geçtiğini hissetti. Adam bir adım daha yaklaştı. Hareketlerindeki sakarlık, Anna'ya daha önce duyduğu bir şeyi hatırlattı. General Courtney, o gün Senten'le ikisine, Gary Courtney'in çocukluğunda bir av kazasında bacağını kaybettiğini söylemişti. Gary sesini alçaltıp, bakışlarındaki duyguyla Anna'nın buzlarını eriterek, "Bu yeni kayıp, oğlumu savaşta kaybedişimin hemen üzerine gelince dayanamayacak bir şey oldu," diyordu. "Yalnız oğlumu değil, gelinimle torunumu da daha tanıyamadan kaybettim." Anna, sonunda onun neden söz ettiğini anlamıştı. Yüzü öfkeyle kızardı. Gary içgüdüsel olarak büzüldü. "Bunu bir daha asla söylemeyin." O geriledikçe Anna üstüne gidiyor, yüzünü yaklaştırıyordu. Burunları neredeyse birbirine sürtecekti. "Madam," diye kekeledi Gary. "Özür dilerim, anlayamıyorum. Sizi üzecek bir şey mi söyledim?" "Senten ölmedi. Bir daha asla onun hakkında ölmüş gibi konuşmayın. Anladınız mı?" "Yani Michael'ın karısı sağ mı?" "Evet, Senten sağ. Elbette sağ." "Nerede peki?" Gary'nin açık mavi gözlerine yavaşça bir sevinç gelir gibi oldu. "İşte onu öğrenmek zorundayız," dedi Anna en ciddi sesiyle. "Senten'i bulmak zorundayız. Siz ve ben." Gary Courtney'in Mount Nelson Oteli'nde bir suite vardı. Zaten Cape Town'a gelen kibar bir beyin başka bir yerde kalması da düşünülemezdi. Otelin konuk defteri adeta bir onur ve paye listesiydi. Devlet adamları, kaşifler, elmas zenginleri, isim yapmış avcılar, cesur subaylar, soylular, prensler, amiraller hep burayı geçici evleri olarak seçerlerdi. Courtney kardeşler yani Gary ile Sean hep aynı suite'i tutarlardı. En üst katta, köşede, Hollanda Doğu Hindistan şirketinin bahçelerine bakan, Table Körfezi'ni gören, uzaktaki dumanlı dağları da gözden kaçırmayan bir suite'ti. Bu efsanevi görünüm, Anna'nın dikkatini bir dakikalığına bile dağıtamadı. Oturma odasına çabucak şöyle bir baktı, elindeki koca çantayı orta masaya koydu, açıp içinde bir süre arandı. Gümüş resim çerçevesini çıkarıp geriye gösterdi. Adam Anna'nın arkasında zaten sabırsızlıkla bekleyip duruyordu. "Tanrım, bu Michael!" Çerçeveyi kadının elinden aldı, 21. birliğin resmine özlem dolu gözlerle baktı. Resim daha birkaç ay önce çekilmişti. "İnanılması öyle zor ki." Gary'nin sesi kesildi, yutkundu. "Kendime bundan bir kopya aldırtabilir miydim?" Anna başını evet anlamında salladı. Gary dikkatini öbür çerçevedeki iki resme çevirdi. "Senten bu mu?" İsmi İngilizceymiş gibi telaffuz ediyordu. "O annesi." Anna uzanıp öteki resme dokundu. "Senten bu." Bir yandan da telaffuzu düzeltiyordu. "Ne kadar çok benziyorlar." Gary ışık gelsin diye fotoğrafları hafif çevirdi. "Evet, anne daha güzel ama kız, Senten, onda karakter gücü var." Anna yine başını salladı. "İşte şimdi neden ölmüş olamayacağını anlamışsınızdır. Pek kolay vazgeçmez." Davranışı biraz sertleşti. "Ama biz boşuna vakit kaybediyoruz. Bize bir harita gerek." Otel görevlisi Gary'nin çağrısına 5 dakika içinde cevap verdi. Getirdiği haritayı masaya, aralarına yaydılar. "Ben böyle şeylerden anlamam," dedi Anna ona. "Geminin nerede torpillendiğini gösterin bana." Gary o mevkiyi Inflexible'ın seyir subayından öğrenmişti. Parmağıyla gösterdi. Gördünüz mü? Anna'nın sesinde zafer pırıltıları vardı. Karaya uzaklığı birkaç santim var yok. Kıyı çizgisi parmağıyla okşadı. Yakın, öyle yakın ki. 100 mil uzaklıkta. Belki daha bile fazla. Hep böyle karamsar mısınızdır diye terslendi Anna. Bana dediklerine göre dalgalar hep kıyıya doğruymuş. Rüzgar da kıyıya doğru çok hızlı esiyordu o sıra. Hem zaten ben yavrumu iyi tanırım. Akıntı hızı 4 knotmuş. Geri çabucak akıldan bir hesap yaptı. Rüzgar da, evet mümkün ama yine de günler sürer. Geri, işin zevkine kendini kaptırmıştı bile. Bu kadının sarsılmaz güveninden pek hoşlanmıştı. Kendisi hayatı boyunca hep kuşkularının, kararsızlıklarının esiri olmuştu. Bir tek kere bile bir şeyden tümüyle emin olduğunu hatırlamıyordu. Oysa bu kadın her şeyden mutlak biçimde emindi. Evet, akıntı ve rüzgar onu ittiğine göre, kıyıya nerede çıkar diyorsunuz diye sordu Anna. Gösterin bana. Geri tahmini kalemle çizer gibi gösterdi. Şuralarda olmalı herhalde. Hah, Anna kocaman, kalın parmağını haritanın o noktasına bastırıp gülümsedi. Gülümsediği zaman Kral Chaka'ya biraz daha az benziyordu. Geri'nin evinde Kral Chaka'nın kocaman bir büstü vardı. Geri de onunla birlikte gülümsedi. Demek burası. Bu yeri biliyor musunuz? Bazı şeyler biliyorum. 1914'te oraya Botta ve Sumus'la birlikte The Times'ın özel muhabiri olarak gitmiştim. Kıyıya şurada çıktık. Valvis koyunda, yani balinalar koyunda. İyi, güzel diye onun sözünü kesti Anna. Demek sorun yok. Oraya gider, Senten'i buluruz, tamam mı? Ne zaman yola çıkarız? Yarın mı? Pek o kadar kolay değil. Geri şaşalamıştı. Bakın, arada dünyanın en yaman çöllerinden biri yatıyor. Anna'nın gülümsemesi siliniverdi. Hep sorun çıkarıyorsunuz dedi ona karanlık bir sesle. İş göreceğiniz yerde hep konuşuyorsunuz. Senten'e neler oluyor bu arada ha? Hemen gitmemiz gerek. Geri ona dehşet dolu bakışlarla baktı. Bu kadın onu daha şimdiden tepeden tırnağa tanıyor gibiydi. Romantik bir hayalci olduğunu hemen anlamıştı. Yalnızca rüyalarındaki dünyada yaşamaktan hoşlandığını, kendisini bu kadar korkudan gerçek dünyaya çıkmaktansa, yazdığı romanlarda yarattığı karakterler arasında yuvarlanıp gitmeyi tercih ettiğini biliyordu. Artık konuşmaya vakit yok. Yapılacak işler var. En önce işlerin bir listesini yapacağız. Sonra da o listedekileri uygulamaya başlayacağız. Haydi başlayalım. İlk iş nedir? Hiç kimse Geri ile ömründe böyle konuşmamıştı. En azından çocukluğundan beri konuşmamıştı. Askeri rütbesi, aldığı Victoria Haçı madalyası, miras yoluyla sahip olduğu o büyük servet, yazdığı tarihi araştırmalar ve filozof olarak ünü, çevresindekilerin ona bir bilgin diye saygı göstermesini sağlamıştı. Bu muameleyi hak etmediğini kendisi de biliyordu aslında. Bu yüzden insanların bu davranışı Geri'yi ürkütüyor, aklını karıştırıyor, hayal dünyasına giderek daha çok kapanmasına neden oluyordu. Sen listeyi yaparken bir yandan o yeleğini çıkar. Madam, Geri şok dolu bakışlarını ona çevirdi. Ben madam falan değilim, Anna'yım. Ver bana o yeleği, bir düğmesi kopuyor. Geri hemen söz dinledi. Gömleğiyle kaldığında konuşmaya başladı. Birinci iş, Bintuk'taki askeri valiye bir telgraf çekmek deyip kağıda yazdı. Bize mermi gerek. Orası kapalı askeri alandır. Valinin işbirliği gerek. Ayrıca yiyecek ve su bakımından da ihtiyaçlarımız olacak. Geri bir kere dürtülüp harekete geçirildikten sonra çalışması hızlıydı. Anna onun karşısına oturdu. Düğmeyi kalın, güçlü parmakları arasında tutuyordu. Ne yiyeceği? Onlar için ikinci bir liste yapman gerek. Tabii, Geri önüne bir kağıt daha çekti. Anna bu arada ipliği dişleriyle ısırıp kopardı, yeleği ona geri uzattı. Al artık, giyebilirsin. Peki Mevru? Geri'nin sesi zayıf çıkıyordu ama ömründe kendini bu kadar iyi hissettiğini de hatırlamıyordu. Ayrımın sonu. Sayfa 213. Devamı 30. ayrımda.